Falun Dafa uygulayıcılarının yayınladığı Minghui Radyosu podcastlerine hoş geldiniz. Bizimle dünyanın dört bir yanındaki uygulayıcılardan, Shuyan uygulama sırasındaki kişisel deneyimlerinin yanı sıra, özel katkılar ve Falun Dafa uygulayıcıları tarafından bestelenen ve çalınan müzikler hakkında haberler duyacaksınız. Ayrıca Çin'deki zulüm hakkında size ilk elden haberler sunuyoruz. Tarih boyunca doğru inanç her zaman karanlığı delip geçer. 1. kısım. Wen Xin tarafından. Tarih boyunca Çin'in içindeki ve dışındaki her doğru inanç sistemine zulmedildi. Zulümler genellikle takipçilerin inanç sistemlerine olan inancını test etmek üzere yapılıyordu. Zulümlerin meşruiyeti ne olursa olsun hiçbiri doğru inanç sistemlerini yok edemedi veya gerçek inananların sonuca ulaşmasını engelleyemedi. Sıkıntılar bunun yerine takipçilerin karanlığın ortasındaki güçlü kararlılığını sergileyerek daha fazla insanı gerçeğin peşinden gitme ve ruhsal evlerini bulma yolculuğuna katılmaya teşvik etti. İşte birkaç örnek. Budizmin bastırılması. Budizm, Çin tarihi boyunca birkaç kez zulüm gördü. İlki Kuzey Wei İmparatoru Daiwu Duoba Dao ile başladı. 438'de 50 yaşın altındaki tüm keşişlerin dünyevi yaşama dönmelerini emretti. Üst düzey bir yetkili olan Cui Hao'nun tavsiyesi üzerine imparator 446'da keşişleri öldürdü. Bu da heykellerini ve tapınakları yıktı. Her ikisi de daha sonra sonuçlarla karşı karşıya kaldı. İmparator ve iki oğlu da hadımlar tarafından öldürüldü. İmparatorun ölümünden 2 yıl önce Cui'ye dayak, hapis, sürgün ve infaz dahil olmak üzere birçok ceza verildi. 130 yıl sonra tarih tekerrür etti. Yuan Yong, Kuzey Zhou İmparatoru Wu, 574'te hem Budizm hem de Daoizmi yasaklamak için bir emir yayınladı. Kutsal yazılar ve heykeller yıkılınca keşişleri ve Daoistleri dünyevi hayata dönmeye zorladı. İmparator, ertesi yıl 36 yaşında, vücudunun her yerinde oluşan iltihaplı bulaşıcı bir hastalık nedeniyle öldü. Tang İmparatoru Wu Zhongliyan, 574'te 3. zulüm dalgasını başlattı. Chang'an'da sadece 4, Luoyang'da 2 ve 34 ilin her birinde ise sadece bir tapınağın olmasına izin verdi. Başka hiçbir yerde tapınağa izin verilmedi. Sonuç olarak 4600'den fazla büyük tapınak ve 40.000'den fazla küçük tapınak yıkıldı. Buna ek olarak kutsal yazıtlar yakıldı. Bu da heykelleri para yapmak üzere eritildi ve 260.000'den fazla keşiş, din adamlarına dönüştürüldü. Bu imparator da kaderiyle karşılaştı. Garip bir hastalıktan dolayı kafası bir ineğinki gibi şişmişti. Her yerinde ülserlerle gözleri şişmiş ve ağzı kanayarak, gece gündüz çığlık atarak aşırı acı çekiyordu. Sonunda 32 yaşında öldü. Daha sonra Zhou İmparatoru Shizhong Chai Rong da Budizmi kısıtladı. Her ilçede sadece bir tapınak tutulabildi ve geri kalanların hepsi kaldırıldı. Yalnızca gerekli Buda yazılarını okuyabilen ve diğer koşulları yerine getirenlerin keşiş olmasına izin verildi. Aksi takdirde cezalandırılırlardı. 30.000'den fazla tapınak yıkıldı ve Buda heykelleri yıkıldı. Yaklaşık 1 milyon keşiş ve rahibe dünyevi insanlara dönüştü. Henan eyaleti, Zhangzhou şehrindeki bir Bodhisattva heykeli büyük saygı gördü. Heykele zarar vermek için gönderilenler ise kolları kırılarak hayatını kaybetti. Chai, heykelin göğsüne büyük bir baltayla vurarak heykeli yıkmak için bizzat oraya gitti. 4 yıl sonra Chai aniden göğsünde ülserlerle hastalandı. Bundan kısa bir süre sonra ülser kötüleşti ve 39 yaşında sefil bir şekilde öldü. Yukarıda açıklanan bu 4 zulüm dalgasında en uzunu 6 yıldan az ve en kısası sadece 8 ay sürmüştü. Zulümden sonra her seferinde takipçiler Budizmi yeniden canlandırdılar. Geleneği geri getirdiler ve medeniyeti sürdürdüler. Roma İmparatorluğunda zulüm. Hristiyanlığın tanıtılmasından sonraki ilk 300 yılda aynı zamanda vahşice bastırıldı. 5. Roma İmparatoru Nero, milattan sonra 64'te Roma'nın 3'te 2'sini yok eden bir haftalık bir yangın çıkardı. Kundaklama için Hristiyanları suçlayarak İmparatorluğun ilk zulüm dalgasını başlattı. Tarihçi Tacitus'un Annals kitabında önce tarikatın itirafçıları tutuklandı. Daha sonra ifşaatlarında çok sayıda insan kundakçılıktan çok insan ırkına karşı nefret suçundan mahkum edildi ve onların sonlarına alaylar eşlik etti. Vahşi hayvanların derileriyle kaplandılar ve köpekler tarafından parçalanarak öldürüldüler ya da haçlara bağlandılar ve gün ışığı olmadığında geceleri lamba olarak hizmet etmek için yakıldılar, diye yazdı. Tacitus, Nero gösteri için bahçelerini sundu ve sirkinde bir sergi yaptı. Bir arabacının alışkanlığıyla kalabalığa karışmış ya da arabasına binmişti, diye devam etti. 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olan ve Stoacı bir filozof olan Marcus Aurelius döneminde de Hristiyanlara zulmedildi. John Fox, Şehitler kitabında bu zulümde kullanılan gaddarlıklar öyleydi ki seyircilerin çoğu gördükleri karşısında dehşete kapıldı ve acı çekenlerin gözü pekliği karşısında hayrete düştüler. Şehitlerin bir kısmı zaten yaralı ayaklarıyla dikenlerin, çivilerin, keskin kabukların ve benzeri şeylerin üstünden geçmek zorunda kaldılar. Diğerleri sinirleri ve damarları çıplak gözle görülene kadar kırbaçlandı ve tasarlanabilecek en acı işkencelere maruz kaldıktan sonra en korkunç ölümlerle yok edildiler, diye yazdı. Örneğin, Germanicus, Hristiyanlığa olan inancı nedeniyle vahşi hayvanlara atılmıştır. 303'te başlayan Diocletianus zulmü, Roma İmparatorluğundaki Hristiyanların uğradığı son ve en şiddetli zulümdü. Hristiyanların yasal haklarını ortadan kaldırmak ve diğer dini uygulamalara uymalarını emretmek için bir dizi ferman çıkarıldı. Şehitler kitabında Fox, Roma İmparatorluğu sırasında 10 zulüm kaydetti. Bununla birlikte tasfiye edilmesi yerine uygulama giderek daha fazla insanı cezbetti. Milattan sonra 100 yılında Hristiyanların sayısı yaklaşık 7500 iken, 2. yüzyılın sonunda yaklaşık 200 bine ulaştı ve yalnızca Roma'da 7000 Hristiyan vardı. Bu sayı milattan sonra 250'de yaklaşık 1 milyona, milattan sonra 300'de ise 1800'den fazla kiliseyle 6 milyonun üzerine çıktı. 313'te Büyük Konstantin ve müşterek imparatoru Licinius Milano fermanını yayınladı. Bu, Hristiyanlığa yasal statü verdi ve zulmü durdurdu. İnanç özgürlüğü. Yukarıda sözü edilen Budizm ve Hristiyanlığın son baskı dalgasının üzerinden 1000 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar acımasız olmasına rağmen zulüm olayları, tarihin uzun nehrindeki dalgalanmalar gibiydi. Bununla birlikte modern toplumumuz için dersler verdiler ve zorluklarla karşılaştıklarında insanların doğru inançlarda nasıl kararlı kaldıklarına dair örnekler oluşturdular. 1776'da ABD Kongresi tarafından kabul edilen bağımsızlık bildirgesi, bu gerçeklerin apaçık olduğunu, tüm insanların eşit yaratıldığını, yaratıcıları tarafından bazı devredilemez haklarla donatıldıklarını, bunların arasında yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı olduğunu düşünüyoruz, diyor. Bu, inanç özgürlüğünün modern dünyamızın temeli olduğunu gösterir. Ancak komünizm ortaya çıktıktan sonra işler çarpıcı biçimde değişti. Karl Marx, din halkın afyonudur. Ezilen yaratığın iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi ve ruhsuz koşullarımızın ruhudur, diye yazdı. Vladimir Lenin de buna inanıyordu. O da din kitlelerin afyonudur dedi. Çin Anayasası. Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları konuşma, basın, toplanma, örgütlenme, yürüyüş ve gösteri özgürlüğünden yararlanır. Madde 35. Ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları dini inanç özgürlüğüne sahiptir. Madde 36. Oysa gerçekte kişilerin hakları korunmamaktadır. Çin Komünist Partisi 1950'lerde toprak sahiplerini ve kapitalistleri bastırdı ve 1960'larda kültür devrimindeki gelenekleri yok etti. Benzer şekilde Anayasa, 1989'daki Tiananmen Meydanı katliamındaki öğrencileri ve demokrasi savunucularını veya 1999'da zulme uğramaya başladıklarında Falun Gong uygulayıcılarını korumadı.